Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Sertaç Çokoy'la birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Program konumuza girmeden önce sizlere iletişim adreslerimizi vermek istiyorum. Dilerseniz bize Doktor İlham Ayrancı ile Gönül Sohbetleri Facebook adresinden yazabilir. Türkiye dışından arayacaklar çift 0 ve artı 90'dan sonra 312 463 34 19 ve 312 463 34 21 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir ve sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. İletişim adreslerimizi de verdikten sonra sözü daha fazla uzatmadan bereket, şifa dileği ve duasıyla programımıza Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan Kur'an dinleyerek başlayalım. Hocamız bugün Duhan Suresi 51 ila 59. ayetlerini okuyacak. Kur'an tilavetinden sonra da programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. إن المتقين في مقام أمين في جنات يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu aleme son peygamber olarak gönderilen peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 20 Nisan 571 yılında Mekke'de doğmuş, 610 yılında 40 yaşında peygamber olmuştur. Ülkemizde 1989 yılından beri 14-20 Nisan tarihleri Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanmaktadır. Biz de bugünkü sohbetimizde bu hafta vesilesiyle peygamberimizin kişisel özelliklerinden birkaçını aktarmak istiyoruz sizlere. Öncelikle şunu özellikle hatırlatmak isteriz. Peygamberimiz peygamberlik döneminden evvel yaşadığı 40 yıllık ömrü boyunca herkes tarafından sevilip takdir edilmiş Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed demişlerdi kendisine. Allah Resulü kendisine indirilen kitabın adeta ete kemiğe bürünmüş mücessem halidir. Nitekim müminlerin annesi Hazreti Ayşe kendisine onun ahlakı sorulduğunda veciz bir ifade ile fe inne halaka rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kanel Kur'an, onun ahlakı Kur'an idi demiştir. Peygamberimiz peygamberliği öncesinde de sonrasında da iyi arkadaşlara sahipti. Bunlardan birisi Sahip bin Abdullah idi. Mekke'nin fethi günü Müslüman olmak için Allah Resulüne gelmiş, övgü dolu sözlerle Resulullah'a takdim edilmişti. Resulullah bu sözleri duyunca, onu bana anlatmayın, cahiliye döneminde o benim arkadaşımdı diyerek arkadaşını zaten tanıdığını ifade etti. Sahip ise peygamberimizin bu sözlerine evet ya Resulallah, sen ne güzel dosttun diyerek karşılık veriyordu. Allah Resulü'nün dostları içerisinde sahibi sır, yani sır sahibi, sırdaş diye bilinen kimseler vardı. Huzeyfe bin el-Yaman bunlardan birisiydi. Sahabiler gizemli gibi gördükleri bazı haberleri sadece Huzeyfe'den duydukları için ona peygamberin sırdaşı derlerdi. Huzeyfe radıyallahu anh bu vasfı taşıma sebebine ilişkin şöyle bir açıklama yapar. Vallahi kıyamete kadar olacak her fitneyi şu an insanlar içerisinde en iyi bilen benim. Bu aslında Resulullah'ın kimseye söylemeyip sadece bana söylemesinden kaynaklanan bir şey değildi. Resulullah Efendimiz benim de bulunduğum bir mecliste konuşuyordu. Bu arada kendisine ileride vuku bulacak hadiseler soruldu. O da onları saymaya başladı. Bugün artık orada bulunanlar içerisinde benden başka hiç kimse hayatta kalmadı diyordu. Değerli dinleyicilerimiz, bu kısa açıklamalarımızdan sonra şimdi dilerseniz bir ilahi arasıyla soluklanalım. Mustafa Demirci, Allah de kalbim diyecek. İlahi arasından sonra da konuyla ilgili soruların cevaplarıyla devam edelim.
Seherlerde kalkmaz mısın, nur çırağın yakmaz mısın? Seherlerde kalkmaz mısın, nur çırağın yakmaz mısın? Sen Mevla'dan korkmaz mısın, Allah de kalbim Allah de. Sen Mevla'dan korkmaz mısın, Allah de kalbim Allah de. Aşıklar ona bakar, Allah ismi kalbim yakar, Allah de kalbim Allah de. Allah ismi kalbim yakar, Allah de kalbim Allah de. Şefaat ya Muhammed, eyvallah de. Kul şefaat ya Muhammed, Allah de kalbim, Allah de.
Facebook, Dr. İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri sayfasına 7/24 soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, bir dinleyicimiz, Hazreti Peygamber'in dostlarıyla ilişkisi nasıldı diye soruyor. Dilerseniz sohbetimize bu sorunun cevabıyla devam edelim. Peygamber Efendimiz dostlarına çok değer verir, onlar için fedakarlıklar yapardı. Onlarla birlikte olduğu ortamlarda en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesi kucaklar, kıymetli addederdi. Yeri geldiğinde dostlarına kendi elleriyle ikramda bulunduğu bile olmuştu Peygamber Efendimiz. Allah Resulü'nün dostlarına gösterdiği bu tevazu ve yakınlık elbette ki karşılıksız kalmıyordu. Ashab da her fırsatta Allah Resulü'ne olan sevgi ve bağlılıklarını ifade etmekteydi. Onlara göre kendilerine Allah Resulü'nden daha sevimli gelen kimse yoktu bu dünyada. Ashab ile peygamber arasındaki bağlılık nasıldı şeklinde bir soru var önümüzde. İfade ettiğimiz gibi ashab Peygamber Efendimiz'e öyle bağlıydı ki değerli dinleyicilerimiz, yeri geldiğinde onun için hiç abartısız canlarını feda etmekten bile çekinmezlerdi. En sıkıntılı zamanlarında onun yanında olmuşlar ve ona olan güvenlerini hiçbir zaman yitirmemişlerdi. Kur'an'ın da işaretiyle dostları Hazreti Peygamber'i kendi canlarından daha aziz bilmişlerdi. Ashab suresi 6. ayet buna işaret eder. Allah Resulü de onlara güveniyordu. Zira dostluk karşılıklı güven ve özveri isterdi. Allah Resulü ashabının ve dostlarının başına gelen bir sıkıntıya kendi başına gelmiş gibi üzülür ve onların bu sıkıntılarını paylaşırdı. Kur'an-ı Kerim onun bu halini şöyle tasvir etmektedir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Kutlu Nebi dostları ve arkadaşlarını tıpkı bir baba şefkatiyle kucaklar, hastalandıklarında ziyaretlerine gitmeyi ihmal etmez. Kimi zaman hasta yatağında yatan bir dostu için gözyaşlarını tutamadığı olurdu. Peki Hazreti Peygamber'in dost seçimi konusundaki tavsiyeleri nelerdir? Şimdi de bu soruya cevap arayalım dilerseniz. Değerli dinleyicilerimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz dost seçimi konusunda ashabını kişi dostunun dini üzeredir. Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk ettiğine baksın tavsiyesinde bulunmuştur. Onun dostları kendisi gibi güzel ahlaklı, sadık ve vefakar insanlardı. Çünkü ancak yaratıcısına karşı sorumluluklarını yerine getiren bir dost, insanın dünya ve ahiret mutluluğuna katkıda bulunabilirdi. Bugün olabildiğince yalnızlaşan insan, başı sıkıştığında, hastalandığında ya da yalnız kaldığında hiçbir menfaat beklemeden ona elini uzatıverecek ve sıkıntılarını paylaşacak dostluklara muhtaçtır. Hem dünyada sıkıntılarını ve mutluluklarını paylaşacak, hem de ahirette onu selamete çıkaracak dostluklara. Bir dinleyicimiz de Hazreti Peygamber'in duygu yönü hakkında bilgi verir misiniz demiş. Bakınız, şu olay onun duygu yönünü çok iyi ifade etmektedir. Peygamber Efendimiz henüz 18 aylıkken vefat eden oğlu İbrahim'in hastalığı ilerlemiş ve can çekiştirmeye başlamıştı. Çocuklara karşı çok merhametli ve şefkatli olan Efendimizin gözleri dolmuştu. Onun bu halini gören sahabiler, "Sen de mi ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye şaşkınlıklarını ifade edince o, "Göz ağlar, kalp mahzun olur. Ama biz ancak Rabbimizin razı olacağı şeyleri söyleriz," diye cevap verdi. İbrahim ruhunu teslim edince de şöyle buyurdu: "Eğer gidilecek bir yol olmasaydı ve sonra giden öncekine kavuşmasaydı, şimdi farklı şeyler düşünecektik. İbrahim, gerçekten biz senden ayrılışımıza üzgünüz." Daha sonra rahmet peygamberi dostlarına, "Ben oğluma son bir kez bakmadan onu kefenlemeyiniz," buyurdu. Yıkama işi bitip kefene sarılacağı zaman Peygamberimiz oğlu İbrahim'in yanına geldi ve üzerine kapanarak tekrar ağladı. O bir baba olmasının yanında aynı zamanda Allah'ın Resulü'ydü. Biricik oğlu İbrahim'in öldüğü gün meydana gelen güneş tutulması ile bu ölüm arasında bağ kuranların bulunduğunu işittiğinde, "Aile güneşin herhangi bir kimsenin hayatı veya vefatı sebebiyle tutulmayacağını" ifade ederek uyardı ashabını. Benzer bir sahneyi kızı Zeynep'in kızı olan Ümeyme adlı torununun vefatında bir kez daha yaşamıştı Peygamberimiz. Gözlerinden yaşlar boşanan Efendimiz, bir taraftan da "Alan da Allah, veren de Allah'tır" buyurarak başta kızı Zeynep olmak üzere etrafındakileri teselli ediyordu. Duygusal bir insan olan rahmet elçisi sadece kendi oğlu için ağlamış değildi. O ashabından birçok kişi için de gözyaşı dökmüştü. Örneğin ibadet ve taata düşkün dostlarından olan Osman bin Mazun'un cansız bedenini öptüğünde gözyaşları yanaklarını ıslatmıştı. Hastalığı sırasında bazı dostlarıyla birlikte ziyaret ettiği Sa'd bin Ubade'nin yanına girdiklerinde bütün ailesi onun etrafında toplanmışlardı. Resulullah, "Öldü mü Sa'd?" diye sorduğunda oradakiler, "Hayır ya Resulallah, ölmedi" demişlerse de Hazreti Peygamber duygulanıp ağlamıştı. Hazreti Peygamber'in ağladığını görünce oradakiler de ağlamıştı. Peygamberimiz rahat ve keyif ehli birisi asla değildi. Daima kederli ve düşünceliydi. Asla lüzumsuz yere konuşmazdı. Diğer insanlar gibi Peygamber Efendimiz de sevinir ve neşelenirdi. Ka'b bin Malik, o neşelenince yüzü ay parçası gibi aydınlanırdı ve "biz sevindiğini bundan anlardık" demektedir. Zaman zaman insanlarla ilişkilerinde mizaha yer vermekten kaçınmayan Resulullah Efendimiz, güzel şakalar ve seviyeli espriler de yapar ama bunları yaparken de asla hakikatten ayrılmaz, şakasına yalan karıştırmazdı. Hazreti Peygamber'in bu yönünü bilmeyenler onun şaka yaptığını görünce şaşırmış ve "Ey Allah'ın Resulü, sen de bizimle şakalaşıyorsun öyle mi?" demişlerdi de o, "Ama ben şaka yaparken de ancak hakikati söylerim" buyurmuştu. Evet, Allah Resulü de gülerdi. Ama kendinden geçercesine kahkaha atmazdı. O daima güler yüzlüydü ve gülüşü de hep tebessüm şeklindeydi. Hazreti Ayşe, ben Resulullah'ın hiçbir zaman küçük dili görünecek şekilde güldüğünü görmedim. O yalnızca tebessüm ederdi demiştir. Peygamber Efendimiz duygularını bastırmaz, hissettiklerini dışarıya yansıtmaktan, hatta uygun bir şekilde yaşamaktan ve bunu da çevresindekilerle paylaşmaktan çekinmezdi. Değerli dostlar, özellikle erkekler ağlamaz gibi söylemlerin yaygın olduğu kültürümüzde çoğu zaman insanlar tabii duygularını bastırmaya zorlanmaktadırlar. Bastırılan duygular ise zaman içerisinde ya patlayarak bir takım sosyal problemlere yol açmakta yahut çeşitli ruhsal rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Halbuki bu tavırlarıyla Efendimiz duygularını bastırmayı değil, kontrol altına almayı, duygusal ve aşırı tepkiler vermeyi değil, duyarlı duruşlar sergilemeyi tercih etmektedir. Rahmet peygamberi, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa her yönüyle olduğu gibi bu yönüyle de Müslümanlara örnek ve rehber olmuştur. Rabbim bu örneklikten bizi de hissedar eylesin. Bizi bu dünyada sünnetinden, izinden, ahirette de şefaatinden mahrum etmesin inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi bir ilahi arası daha verelim. Mehmet Emine Ay, güllere vurgunum diyecek. İlahi arasından sonra da sizden gelen soruların cevaplarıyla sohbetimize devam edeceğiz.
Bana güller derin.
kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin. Gün olur yaprağa düşer güllerin, bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güne döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Sevdam güne döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
Gün olur yaprağı düşer güllerin, bu can ten evinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, namaz kıldırmakta olan imama televizyon veya radyo aracılığıyla tabi olunabilir mi diye sormuş. Değerli dostlar, cemaatle namaz kılınabilmesi için cemaatin imama uyuması gerekir. Bunun için de imam ile cemaatin aynı mekanda bulunmaları şarttır. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekan dışında bulunan bir kimse imama uymaya niyet ederek namazını kılsa bu namaz geçerli olmaz. İmam ile cemaat arasından geçen bir nehir veya genişçe bir yol da cemaatin imama uymasına engel sayılmıştır. Buna göre televizyon ve radyo gibi iletişim cihazları aracılığıyla başka bir mekandaki imama uymaya niyet etmekle mekan birliği gerçekleşmiş olmayacağından bu şekilde kılınan namaz geçerli değildir, geçerli olmaz. Bir başka soru, kadınların cuma namazı kılmaları zorunlu mudur diyor. Değerli dinleyicilerimiz, cuma namazı akıllı, ergenlik çağına gelmiş, sağlıklı, hür ve mukim, yani misafir olmayan, yolculuk halinde bulunmayan erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak kılmaları halinde bu namazları geçerli olup kılarlarsa bu namazları geçerli olup ayrıca o günün öğle namazını kılmaları gerekmez. Asr-ı Saadet'ten günümüze kadar bütün alimler cuma namazlarının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir. Yani görüş birliği içinde olmuşlardır. Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması onlar hakkında bir mahrumiyet değil, muafiyettir. Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması bir mahrumiyet değildir kadınlar için. Bilakis muafiyettir. Diledikleri takdirde camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye dahi edilebilir. Bir başka soru, hacet namazı ne demektir ve nasıl kılınır diye soruyor dinleyicimiz. Değerli dinleyicilerimiz, hacet namazı ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için kılınan namazdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kişi ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekat namaz kılsın. Sonra Allah'ı anıp Resulullah'a salavat getirsin ve şöyle desin. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma ya Rabbi. Rızana uygun olan her türlü dileğimi yerine getir. Amin. Hacet namazı, değerli dinleyicilerimiz, 4 veya 2 rekat olarak kılınabilir. 4 veya 2 rekat olarak kılınabilir. Bu namazı 4 rekat olarak kılacak olan kimse, namazın birinci rekatında Fatiha suresinden sonra 3 kez ayetel kürsi, 3 defa ayetel kürsi, diğer 3 rekatında da Fatiha ile birer İhlas ve Muavvezeteyn surelerini okur. Muavvezeteyn, Kul e'udu bi Rabbil Felak ve Kul e'udu bi Rabbin Nas. Sonra da yukarıdaki duayı yapar Peygamber Efendimizin. Tarifi bu şekildedir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sorunun cevabıyla birlikte bugünkü sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.